Ayrım 34, Kamu Yönetimi 3. Sınıf 6. Yarıyıl Soru Bankası, sayfa 396. Ünite 4, Emek Piyasası Dengesi, işlerin ve iş gücünün homojen ve çok sayıda olduğu, şeffaflık ve emek hareketliliğinin tam olduğu, sendikaların olmadığı emek piyasası tam rekabetçi emek piyasasıdır. Emeğin fiyatı olan ücretin temel belirleyicileri emek arzı ve talebidir. Tam rekabetçi bir emek piyasası homojendir. Tam rekabetçi piyasada çok sayıda işçi ve işveren vardır ancak sendikalar yoktur. Piyasa şeffaftır, homojendir. Piyasadaki bütün işler işçilerin rekabetine açıktır. Firmalar kârlarını, işçiler ise faydalarını azamileştirme peşindedirler. İş piyasasında çok sayıda işçi ve işverenin olduğu ancak sendikaların olmadığı varsayılan piyasa tam rekabetçi emek piyasasıdır. Emek arz ve talebini eşitleyen ücret denge ücretidir. Tam rekabetçi bir emek piyasasında denge emek arz ve talep eğilerinin kesiştiği noktada gerçekleşir. Emek arzında ve talebinde meydana gelecek kaymalar rekabetçi bir emek piyasasında dengelerin bozulmasına neden olur. İşsizliğin olmadığı ve piyasayı temizleyen ücret de denilen ücret denge ücretidir. Tam rekabet piyasalarında kısa dönemde denge ücretinden sapmalar olabilse de uzun dönemde arz ve talep güçlerinin piyasayı tekrar denge ücretine getireceğini ifade eden kural tek ücret kanunudur. Piyasadaki bütün işlerin işçilerin rekabetine açık olduğu, işçinin bir işten diğerine geçişini engelleyen kıdem şartı veya firma içinden elemanların işe alınması gibi kurumsal engellerin olmadığı emek piyasası tam rekabetçi emek piyasasıdır. Firmaların kârlarını, işçilerin ise faydalarını azamileştirme peşinde oldukları varsayılan piyasa tam rekabetçi emek piyasasıdır. Emek arzı sabitken emek talebinin artması ya da emek talebi sabitken emek arzının azalması nedeniyle olan durum talep fazlasıdır. Emek arz veya talep eğilerindeki kaymaya bağlı olarak veri ücret düzeyinde emek talep miktarının emek arz miktarından fazla olması durumuna talep fazlası denir. Emek arz veya talep eğilerindeki kaymaya bağlı olarak veri ücret düzeyinde emek arz miktarının emek talep miktarından fazla olması durumuna arz fazlası denir. Parasal ücretlerin sendikalar, toplu sözleşme düzeni veya işverenlerden kaynaklanan sebeplerle azalamaması haline ücret katılığı denir. Son işçinin verimliliği X ürün fiyatı marjinal ürün değerini gösterir. İlave işçinin istihdam edilmesiyle para birimi cinsinden toplumun sağladığı ekstra üretimi gösteren kavram marjinal ürün değeridir. Son işçinin verimliliği X firmanın marjinal geliri marjinal ürün gelirini gösterir. İlave işçinin istihdamı ile firmanın para birimi cinsinden sağladığı ekstra üretimi gösteren kavram marjinal gelir değeri kavramıdır. Son işçinin verimliliği ile firmanın son üretilen malın satımına elde edecek gelirin çarpımına eşit olan kavram marjinal gelir değeridir. Ürün piyasasında tam rekabetçi bir firma için emek talebi aynı zamanda marjinal ürün gelirine eşittir. Tam rekabetçi bir firmada marjinal gelir malın fiyatına eşittir. Ürün piyasasında tam rekabetçi bir firma fiyat alıcısı konumunda olduğundan ürettiği bütün malları piyasada oluşan fiyata göre satmak durumundadır. Firma bütün satışlarını aynı fiyattan yapacağı için sattığı sonuncu birim maldan elde ettiği gelir marjinal gelir aynı zamanda malın fiyatına eşit olmaktadır. Eşit emek piyasasında tam rekabetçi olan bir firma için ücret piyasada belirlenir. Tam rekabetçi bir firmanın işçilerine vereceği ücret düzeyi piyasa ücretine ortalama maliyete, marjinal maliyete eşittir. Firmaya olan emek arzı bu ücret düzeyinde yatay eksene paraleldir. Tam rekabetçi emek piyasasında talep farzası arz sabitken talebin değişmesiyle oluşmuşsa hem denge ücreti hem de denge istihdam düzeyi artar. Tekelci bir firmada marjinal gelir fiyattan küçüktür. Tekelci firma piyasadaki tek firma olduğundan bu firmanın ürününe olan talep eğrisi aynı zamanda piyasa talep eğrisi olacaktır. Bir malın piyasa talep eğrisi negatif eğimli bir eğridir. Tekelci bir firma daha çok mal satabilmek için fiyatı düşürmek zorundadır. Ücretler azalma yönünde yapışkan ise emek piyasasında bozulan denge nispi ücretler yardımıyla tekrar sağlanır. Ürün piyasasında tam rekabetçi ve tekelci firmaların emek talep eğrileri farklıdır. Bunun temel nedeni ücret katılığıdır. Tam rekabetçi bir firmada denge istihdam düzeyinin belirlendiği noktada marjinal emek maliyeti marjinal ürün gelirine eşittir. Tekelci bir firmanın emek talep erisi tam rekabetçi bir firmanın emek talep erisine göre daha içeride yer alacaktır. Ücret değişimlerine karşı tekelci bir firma tam rekabetçi bir firmaya göre daha dik olması daha az duyarlı olduğunu göstergesidir. Endüstrideki üretimin büyük bir kısmının az sayıda firma tarafından yapıldığı piyasa türü oligopoldür. Piyasadaki üretim büyük kısmını gerçekleştiren büyük kuruluşlar oligopol firmalardır. Oligopol endüstrideki üretim büyük bir kısmının az sayıda firma tarafından yapıldığı bir piyasa türüdür. Oligopol piyasasında firmaların karşılıklı bağımlılığının söz konusu olduğu alanlar üretim, satış, yatırım ve reklamdır. Oligopolcu bir firmanın emek arz eğrisi belirli bir istihdam düzeyine kadar sonsuz esnek sonra pozitif eğimlidir. Oligopol firmaların karşılaşacakları emek arz eğrisi asla tam rekabetçi bir firmanın karşılaştığı gibi sonsuz esneklikte bir eğri olmayacaktır. Ücretlerin azalma yönünde rigid, katı olması durumunda piyasanın yeniden dengeye gelmesini sağlayan unsurlar nispi ücretler ve faktör hareketliliğidir. Neoklasik teorinin kabul etmediği ücret artışının iş gücü verimliliğini artıracağını savunan teori etkin ücret teorisidir. Etkin ücret teorisi açısından ücret artışlarının verimliliği hangi mekanizmalarla artıracağını açıklayan modellere etkin ücret modeli denir. Ücret artışlarının iş gücünün daha iyi beslenmesini sağlayacağını, bunu ise iş gücünün daha sağlıklı ve güçlü kılarak daha verimli çalışmasını sağlayacağını ileri süren model beslenme modelidir. İş gücüne piyasa denge ücretinin üstüne ücret ödenmesinin işçi devrini düşürerek verimliliğini artıracağını savunan etkin ücret modeli işçi devri modelidir. Daha yüksek ücret alan işçilerin daha iyi beslendiği ve fiziksel açıdan daha güçlü olduğu ve işçilerin daha az hasta olmalarına ve üretim kapasitelerinin artmasına sebep olacağı söylenen etkin ücret modeli beslenme modelidir. İş gücüne piyasa denge ücretinin üstünde ücret verilmesinin onun firmaya sadakatini artırarak daha verimli çalışması neden olacağını ileri süren etkin ücret modeli sosyolojik model denir. Özellikle az gelişmiş ülkeler için geçerli olduğu söylenen etkin ücret modeli beslenme modelidir. Kaytarma modeli büyük firmalarda iş gücünün performansını denetleme güçlüğünden kaynaklanır. Piyasa ortalamasının üstüne ücret vererek firmayı iş gücü piyasasında cazibe merkezi haline getiren etkin ücret modeli seçim ücret modelidir. Etkin ücret uygulamasının düşük ücreti beğenmeme sebebiyle firmayı terk etme ihtimalini azaltacağını, böylelikle verimliliği artacağını ileri süren model işçi devri modelidir. İşçi işveren ilişkisini karşılıklı hediye değişimi olarak açıklayan etkin ücret modelleri sosyolojik ücret modelidir. İşveren işçiye hediye olarak ücret verirse işçiden buna karşı yüksek çalışma gayreti alır düşüncesine dayanan model sosyolojik ücret modeli denir. Neoklasik teoriye göre emek piyasası dengededir. Neoklasik teoriye göre emek piyasasında iş gücünün firmalar arasında hareketlidir. Gerçekte aynı işi daha düşük ücretle yapmaya istekli ve ehil olmaları durumunda bile işçilerin kimi durumda istihdam fırsatlarına ulaşamadıkları bilinmektedir. Bu uygulamaların başına gelen piyasa içsel emek piyasasıdır. Firmadaki istihdam süreçlerinin basamaklandırıldığı ve bu firmaların sadece başlangıç düzeyi için dışarıdan piyasadan işçi almaları, bunun dışındaki eleman ihtiyaçlarının bir alt basamaktaki iş gücünü terfi ettirmek suretiyle karşılamaları içsel emek piyasalarının özelliğidir. İşsel emek piyasalarında boş kadrolarının büyük bir kısmını işsel terfilerle doldurulacağı için işe yerleştirme maliyetleri düşük olacaktır. İşsel emek piyasalarının uygulanmasının işçiler olan faydaları arasında işçilerin daha iyi bir pozisyona yükselmek için firmayı bırakmalarına gerek kalmamasıdır. İşsel emek piyasalarının işte yükselme kıdem esasına göre yapılır. İşsel emek piyasalarının firma ve işçiye sağladığı yararlar, işçiye verilen spesifik eğitimin firmaya getirisini arttırması, verimlilik ve kıdemle terfi imkanları arasında bağlantı oluşturması, firma için belirsizliği en aza indirmesi ve terfi mekanizmasını işvereni motive etmesi sayılabilir. Ünite ile ilgili sorular. İşlerin ve iş gücünün homojen ve çok sayıda olduğu şeffaflık ve emeklilik hareketliğinin tam olduğu sendikaların olmadığı emek piyasası aşağıdakilerden hangisidir? A. Tam rekabetçi emek piyasası. B. Tekelci emek piyasası. C. Oligopol emek piyasası. D. Monopol emek piyasası. E. Monopson emek piyasası. Yanıt A'dır. Tam rekabetçi emek piyasası. İşlerin ve iş gücün homojen ve çok sayıda olduğu şeffaflık emek hareketinin tam olduğu, sendikaların olmadığı emek piyasası tam rekabetçi emek piyasasıdır. 2. Firmalar ve işçiler piyasadaki işler ve ücretler hakkında tam bilgiye sahiptirler varsayımı aşağıdaki piyasalardan hangisine yer alır? A. Eksik rekabetçi emek piyasası, B. Tam rekabetçi emek piyasası, C. Tekelci emek piyasası, D. Oligopol emek piyasası, E. Monopol emek piyasası. Yanıt B'dir. Tam rekabetçi emek piyasası. Firmalar ve işçiler piyasadaki işler ve ücretler hakkında tam bilgiye sahiptirler varsayımı tam rekabetçi emek piyasasında yer alır. 3. Emeğin fiyatı olan ücretin temel belirleyici aşağıdakilerden hangisidir? A. İstihdam düzeyi, B. Denge ücret düzeyi, C. Emek talebi, D. Emek tarzı, E. Emek arzı ve emek talebi. Yanıt E'dir. Emek arzı ve emek talebi. Emeğin fiyatı olan ücretin temel belirleyicileri emek arzı ve talebidir. 4. Tam rekabetçi bir emek piyasası için aşağıdaki varsayımlardan hangisi kabul edilemez? A. İş piyasasında çok sayıda işçi ve işveren vardır. B. Sendikalar yoktur. C. Piyasa şeffaftır. D. Piyasada heterojenlik vardır. Birbirine benzemeyen özellikler vardır. E. Piyasadaki bütün işler işçilerin rekabetine açıktır. Yanıt D'dir. Piyasada heterojenlik vardır. Birbirine benzemeyen özellikler vardır. Tam rekabetçi bir emek piyasası homojendir. 5. Tam rekabetçi bir emek piyasası için aşağıdaki varsayımlardan hangisi doğrudur? A. Firmalar kârlarını işçilerse faydalarını asgarileştirme peşindedirler. B. Firmalar ve işçiler piyasadaki işler ve ücretler hakkında bilgi sahibi değildirler. C. Piyasada homojenlik vardır. Birbirinin aynı özelliklere sahip. D. Sendikalar vardır. E. Mobilite, emek hareketliği maliyetlidir. Yanıt C'dir. Piyasada homojenlik vardır. Birbirinin aynı özelliklere sahip. Tam rekabetçi piyasada çok sayıda işçi ve işveren vardır ancak sendikalar yoktur. Piyasa şeffaftır, homojendir. Piyasadaki bütün işler işçilerin rekabetine açıktır. Firmalar kârlarını, işçilerin faydalarını azamileştirme peşindedirler. 6. İş piyasasında çok sayıda işçi ve işveren olduğu ancak sendikaların olmadığı varsayılan piyasa aşağıdakilerden hangisidir? A. Tekelci emek piyasası, B. Eksik rekabetçi emek piyasası, C. Tam rekabetçi emek piyasası, D. Oligopol emek piyasası, E. Monopol emek piyasası. Yanıt C'dir. Tam rekabetçi emek piyasası. İş piyasasının çok sayıda işçi ve işverenin olduğu ancak sendikaların olmadığı varsayılan piyasa tam rekabetçi emek piyasasıdır. 7. Tam rekabetçi bir emek piyasası için kabul edilen varsayımlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. Firmalar kârlarını, işçiler ise faydalarını azamileştirme peşindedirler. B. Piyasa şeffaftır. C. Firmalar ve işçiler piyasadaki işler ücretler hakkında tam bilgiye sahiptirler. D. Piyasada heterojenite vardır. İşçiler beceri ve verimlilik bakımından, işçiler ise ücret dışı gelirler ve çalışma şartları bakımından heterojendirler. E. İş piyasasında çok sayıda işçi ve işveren vardır. Sendikalar yoktur. Yanıt D'dir. Piyasada heterojenite vardır. İşçiler beceri ve verimlilik bakımından, işçiler ise ücret dışı gelirler ve çalışma şartları bakımından heterojendirler. Piyasada homojenite vardır. İşçiler beceri ve verimlilik bakımından, işçiler ise ücret dışı gelirler ve çalışma şartları bakımından homojendirler. 8. Emek arz ve talebine eşitleyen ücret aşağıdakilerden hangisidir? A. Doğal ücret, B. Esas ücret, C. Denge ücreti, D. Fazla ücret, E. Açık ücret. Yanıt C'dir. Denge ücreti. Emek arz ve talebine eşitleyen ücret denge ücretidir. 9. İşlerin ve iş gücünün homojen ve çok sayıda olduğu şeffaflık emek hareketliliğinin tam olduğu sendikaların olmadığı emek piyasasına ne ad verilir? A. Tam rekabetçi emek piyasası, B. Arz fazlası, C. Talep fazlası, D. Ücret katılı, E. Denge ücreti. Yanıt A'dır. Tam rekabetçi emek piyasası. İşlerin ve iş gücünün homojen ve çok sayıda olduğu şeffaflık emek hareketliliğinin tam olduğu sendikaların olmadığı emek piyasasına tam rekabetçi emek piyasası denir. 10. Tam rekabetçi bir emek piyasasında denge aşağıdaki durumlardan hangisinde gerçekleşir? A. Emek arz ve talep eğrilerinin kesiştiği noktada, B. Emek arz ve talep eğrilerinin teğet olduğu noktada, C. Emek arz ve emek talep eğrisinden fazla arttığı durumda, D. Emek talep eğrisinin emek arz eğrisinden fazla arttığı durumda, E. Emek talep eğrisinin emek arz eğrisinden fazla azaldığı durumda. Yanıt A'dır. Emek arz ve talep eğrilerinin kesiştiği noktada. Tam rekabetçi bir emek piyasasında denge emek arz ve talep eğrilerinin kesiştiği noktada gerçekleşir. 11. Emek arzında ve talebinde meydana gelecek kaymalar rekabetçi bir emek piyasasının aşağıdakilerden hangisine neden olur? A. Emek arzının azalmasına, B. Dengenin bozulmasına, C. Dengenin gerçekleşmesine, D. Emek arzının artmasına, E. Emek talebinin azalmasına. Yanıt B'dir, dengenin bozulmasına. Emek arzına ve talebinde meydana gelecek kaymalar rekabetçi bir emek piyasasında dengenin bozulmasına neden olur. 12. İşsizliğin olmadığı ve piyasayı temizleyen ücret de denilen ücret aşağıdakilerden hangisidir? A. Denge ücreti, B. Doğal ücret, C. Esas ücret, D. Fazla ücret, E. Açık ücret. Yanıt A'dır, denge ücreti. İşsizliğin olmadığı ve piyasayı temizleyen ücret de denilen ücret denge ücretidir. 13. Tam rekabet piyasalarında kısa dönemde denge ücretinden sapmalar olabilse de uzun dönemde arz ve talep güçlerinin piyasayı tekrar denge ücretine getireceğini ifade eden kural aşağıdakilerden hangisidir? A. Eşit ücret kanunu, B. Doğal ücret kanunu, C. Tek ücret kanunu, D. Asıl ücret kanunu, E. Denge ücret kanunu. Yanıt C'dir, tek ücret kanunu. Tam rekabet piyasalarında kısa dönemde denge ücretinden sapmalar olabilse de uzun dönemde arz ve talep güçlerinin piyasayı tekrar denge ücretine getireceğini ifade eden kural tek ücret kanunudur. 14. Piyasadaki bütün işçilerin işlerin rekabetine açık olduğu, işçinin bir işten diğerine geçişini engelleyen kıdem şartı veya firma içinden elemanların işe alınması gibi kurumsal engellerin olmadığı emek piyasası aşağıdakilerden hangisidir? A. Tekelci emek piyasası, B. Tam rekabetçi emek piyasası, C. Oligopol emek piyasası, D. Monopol emek piyasası, E. Monopson emek piyasası. Yanıt B'dir, tam rekabetçi emek piyasası. Piyasadaki bütün işçilerin rekabetine açık olduğu, işçinin bir işten diğerine geçişini engelleyen kıdem şart veya firma içinden elemanların işe alınması gibi kurumsal engellerin olmadığı emek piyasası tam rekabetçi emek piyasasıdır. 15. Firmaların kârlarını, işçilerin ise faydalarını azamileştirme peşinde oldukları varsayılan piyasa aşağıdakilerden hangisidir? A. Tekelci emek piyasası, B. Tam rekabetçi emek piyasası, C. Oligopol emek piyasası, D. Monopol emek piyasası, E. Monopson emek piyasası. Yanıt B'dir, tam rekabetçi emek piyasası. Firmaların kârlarını, işçilerin ise faydalarını azamileştirme peşinde oldukları varsayılan piyasa tam rekabetçi emek piyasasıdır. 16. Emek arzı sabitken emek talebinin artması ya da emek talebi sabitken emek arzının azalması nedeniyle olan durum aşağıdakilerden hangisidir? A. Talep arz dengesi, B. Talep yetersizliği, C. Arz fazlası, D. Talep fazlası, E. Arz eksiği. Yanıt D'dir, talep fazlası. Emek arzı sabitken emek talebinin artması ya da emek talebi sabitken emek arzının azalması nedeniyle olan durum talep fazlasıdır. 17. Emek arz veya talep eğrilerindeki kaymaya bağlı olarak veri ücret düzeyinde emek talep miktarının emek arz miktarından fazla olması durumuna ne ad verilir? A. Talep arz dengesi, B. Talep fazlası, C. Arz fazlası, D. Talep yetersizliği, E. Arz eksiği. Yanıt B'dir, talep fazlası. Emek arz veya talep eğrilerindeki kaymaya bağlı olarak veri ücret düzeyinde emek talep miktarının emek arz miktarından fazla olması durumuna talep fazlası denir. 18. Emek arz veya talep eğrilerindeki kaymaya bağlı olarak veri ücret düzeyinde emek arz miktarının emek talep miktarından fazla olması duruma ne ad verilir? A. Talep arz dengesi, B. Talep fazlası, C. Arz fazlası, D. Talep yetersizliği, E. Arz eksiği. Yanıt C'dir, arz fazlası. Emek arz veya talep eğrilerindeki kaymaya bağlı olarak veri ücret düzeyinde emek arz miktarının emek talep miktarından fazla olması durumuna arz fazlası denir. 19. Parasal ücretlerin sendikalar, toplu sözleşme düzeni veya işverenlerden kaynaklanan sebeplerle azalamaması haline ne ad verilir? A. Ücret katılığı, B. Ücret yumuşaklığı, C. Ücret esnekliği, D. Ücret dengesi, E. Ücret sertliği. Yanıt A'dır, ücret katılığı. Parasal ücretlerin sendikalar, toplu sözleşme düzeni veya işverenlerden kaynaklanan sebeplerle azalamaması haline ücret katılığı denir. 20. Aşağıdakilerden hangisi marjinal ürün değerini gösterir? A. Sermaye fiyatı çarpı işçi sayısı, B. İşçi sayısı çarpı işçilerin kıdem yılları, C. Ücret oranı çarpı işçi sayısı, D. Son işçinin verimliliği çarpı ürün fiyatı, E. Son işçinin verimliliği çarpı firmanın marjinal geliri. Yanıt D'dir, son işçinin verimliliği çarpı ürün fiyatı. son işçinin verimli çarpı ürün fiyatı marjinal ürün değerini gösterir. 21. İlave işçinin istihdam edilmesiyle para birimi cinsinden toplumu sağladığı ekstra üretimi gösteren kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Marjinal hasılat değeri, B. Marjinal ürün değeri, C. Marjinal gelir değeri, D. Marjinal fayda değeri, E. Marjinal üretim değeri. Yanıt B'dir. Marjinal ürün değeri. İlave işçinin istihdam edilmesiyle para birimi cinsinden toplumu sağladığı ekstra üretimi gösteren kavram marjinal ürün değeridir. 22. Son işçinin verimli ürün fiyatının çarpına eşit olan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Marjinal hasılat değeri, B. Marjinal ürün değeri, C. Marjinal gelir değeri, D. Marjinal fayda değeri, E. Marjinal üretim değeri. Yanıt B'dir. Marjinal ürün değeri. Son işçinin verimliliği ile ürün fiyatının çarpına eşit olan kavram marjinal ürün değeridir. 23. Aşağıdakilerden hangisi marjinal ürün gelirini gösterir? A. Son işçinin verimli çarpı firmanın marjinal geliri, B. Son işçinin verimli çarpı ürün fiyatı, C. Sermaye fiyatı çarpı işçi sayısı, D. İşçi sayısı çarpı işçilerin kıdem yılları, E. Ücret oranı çarpı işçi sayısı. Yanıt A'dır. Son işçinin verimli çarpı firmanın marjinal geliri. Son işçinin verimli çarpı firmanın marjinal geliri marjinal ürün gelirini gösterir. 24. İlave işçinin istihdamı ile firmanın para birimi cinsinden sağladığı ekstra üretim gösteren kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Marjinal hasılat değeri, B. Marjinal ürün değeri, C. Marjinal gelir değeri, D. Marjinal fayda değeri, E. Marjinal üretim değeri. Yanıt C'dir. Marjinal gelir değeri. İlave işçinin istihdamı ile firmanın para birimi cinsinden sağladığı ekstra üretimi gösteren kavram marjinal gelir değeri kavramıdır. 25. Son işçinin verimliliği ile firmanın son üretilen malın satımına elde edilecek gelirin çarpına eşit olan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Marjinal hasılat değeri, B. Marjinal ürün değeri, C. Marjinal gelir değeri, D. Marjinal fayda değeri, E. Marjinal üretim değeri. Yanıt C'dir. Marjinal gelir değeri. Son işçinin verimliliği ile firmanın son üretilen malın satımına elde edilecek gelirin çarpına eşit olan kavram marjinal gelir değeridir. 26. Ürün piyasası tam rekabetçi bir firma için emek talebi aynı zamanda aşağıdakilerden hangisine eşittir? A. Marjinal fayda değerine, B. Marjinal ürün gelirine, C. Marjinal gelir değeri, D. Marjinal üretim değeri, E. Marjinal hasılat değeri. Yanıt B'dir. Marjinal ürün gelirine. Ürün piyasasında tam rekabetçi bir firma için emek talebi aynı zamanda marjinal ürün gelirine eşittir. 27. Tam rekabetçi bir firmaya ilişkin piyasa dengesiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Tam rekabetçi bir firmada marjinal gelir malın fiyatına eşittir. B. Ürün piyasasında tam rekabetçi bir firma fiyat alıcısı konumunda olduğundan ürettiği bütün malları piyasada oluşan fiyata göre satmak durumundadır. C. Firma bütün satışlarını aynı fiyattan yapacağı için sattığı sonuncu bir maldan elde ettiği gelir, marjinal gelir aynı zamanda malın fiyatına eşit olmaktadır. D. Tam rekabetçi bir firmada marjinal gelir fiyattan küçüktür. E. Emek piyasasında tam rekabetçi olan bir firma için ücret piyasada belirlenir. Yanıt D'dir. Tam rekabetçi bir firmada marjinal gelir fiyattan küçüktür. Tam rekabetçi bir firmada marjinal gelir malın fiyatına eşittir. Ürün piyasasında tam rekabetçi bir firma fiyat alıcısı konumunda olduğundan ürettiği bütün malları piyasada oluşan fiyata göre satmak durumundadır. Firma bütün satışlarını aynı fiyattan yapacağı için sattığı sonuncu birim maldan ettiği gelir marjinal gelir aynı zamanda malın fiyatına eşit olmaktadır. Emek piyasasında tam rekabetçi olan bir firma için ücret piyasada belirlenir. 28. Tam rekabetçi bir firmanın işçilerine vereceği ücret düzeyi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Piyasa ücretine eşittir. B. İstihdam düzeyi arttıkça ücret düzeyi de artar. C. Ortalama emek maliyetine eşittir. D. Marjinal emek maliyetine eşittir. E. Firmaya olan emek arzı bu ücret düzeyinde yatay eksene paraleldir. Yanıt B'dir. İstihdam düzeyi arttıkça ücret düzeyi de artar. Tam rekabetçi bir firmanın işçilerine vereceği ücret düzeyi piyasa ücretine, ortalama maliyetine, marjinal maliyete eşittir. Firmaya olan emek arzı bu ücret düzeyinde yatay eksene paraleldir. 29. Tam rekabetçi bir emek piyasasında talep fazlası olduğunu aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Talep fazlası arz sabitken talebin değişmesiyle oluşmuşsa denge ücreti artarken denge istihdam düzeyi azalır. B. Talep fazlası arz sabitken talebin değişmesiyle oluşmuşsa hem denge ücreti hem de denge istihdam düzeyi artar. C. Talep fazlası arz sabitken talebin değişmesiyle oluşmuşsa hem denge ücreti hem de denge istihdam düzeyi azalır. D. Talep fazlası arz sabitken talebin değişmesiyle oluşmuşsa denge istihdam düzeyi değişmezken denge ücreti artar. E. Talep fazlası talep sabitken arzın değişmesiyle oluşmuşsa hem denge ücreti hem de denge istihdam düzeyi artar. Yanıt B'dir. Talep fazlası arz sabitken talebin değişmesiyle oluşmuşsa hem denge ücreti hem de denge istihdam düzeyi artar. Tam rekabetçi emek piyasasında talep fazlası arz sabitken talebin değişmesi de oluşmuşsa hem denge ücreti hem de denge istihdam düzeyi artar. 30. Tekelci bir firmaya ilişkin piyasa dengesiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Tekelci bir firmada marjinal gelir fiyattan küçüktür. B. Tekelci firma piyasadaki tek firma olduğundan bu firmanın ürününe olan talep eğrisi aynı zamanda piyasa talep eğrisi olacaktır. C. Bir malın piyasa talep eğrisi negatif eğimli bir eğridir. D. Tekelci bir firma daha çok mal satabilmek için fiyatı düşürmek zorundadır. E. Tekelci firma için marjinal gelir fiyata eşit olacaktır. Yanıt E'dir. Tekelci firma için marjinal gelir fiyata eşit olacaktır. Tekelci bir firmada marjinal gelir fiyattan küçüktür. Tekelci firma piyasadaki tek firma olduğundan bu firmanın ürününe olan talep eğrisi aynı zamanda piyasa talep eğrisi olacaktır. Bir malın piyasa talep eğrisi negatif eğimli bir eğridir. Tekelci bir firma daha çok mal satabilmek için fiyatı düşürmek zorundadır. 31. Ücretler azalma yönü yapışkın ise emek piyasasında bozulan denge aşağıdakilerden hangisinin yardım ile tekrar sağlanır? A. Devlet müdahalesi, B. Nispi ücretler, C. Sendikalar, D. Reel ücretler, E. Emeğin bulunduğu emek piyasasını terk etmemesi. Yanıt B'dir. Nispi ücretler. Ücretler azalma yönü yapışkan ise emek piyasasında bozulan denge nispi ücretler yardım ile tekrar sağlanır. 32. Parasal ücretlerin azalmadığı durumda dengesi bozulan bir emek piyasası uzun bir zaman gerektirse de aynı ücret düzeyinde yeniden dengeye gelebilir. Dengenin yeniden kurulmasında aşağıdakilerden hangisi gereklidir? A. Emek hareketli, B. Emek arzı, C. Nispi ücret, D. Reel ücretler, E. Nispi ücret ve emek hareketli. Yanıt E'dir. Nispi ücret ve emek hareketliliği. Parasal ücretlerin azalmadığı durumda dengesi bozulan bir emek piyasası uzun bir zaman gerektirse de aynı ücret düzeyinde yeniden dengeye gelebilir. Dengenin yeniden kurulması nispi ücret ve emek hareketliliği gereklidir. 33. Ürün piyasasında tam rekabetçi bir tekelci firmaların emek talep eğrileri farklıdır. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Marjinal gelir fiyat ilişkisi, B. Ücret katılığı, C. Marjinal ürün verimi, D. Marjinal ürün geliri, E. Marjinal ürün değeri. Yanıt B'dir. Ücret katılığı. Ürün piyasası tam rekabetçi ve tekelci firmaların emek talep eğrileri farklıdır. Bunun temel nedeni ücret katılığıdır. 34. Tam rekabetçi bir emek piyasasında denge ücretinin üstüne çıkılırsa aşağıdakilerden hangisi olur? A. İşçiler arası rekabet ücreti yukarı çeker. B. Emek arz fazlası oluşur. C. Emek talebi fazlası oluşur. D. Dengeden giderek uzaklaşır. E. Ücretler işçiler arası rekabet nedeniyle eski seviyesine düşer. Yanıt E'dir. Ücretler işçiler arası rekabet nedeniyle eski seviyesine düşer. Tam rekabetçi bir emek piyasasında denge ücretinin üstüne çıkılırsa ücretler işçiler arası rekabet nedeniyle eski seviyesine düşer. 35. Ürün piyasası tam rekabetçi firma fiyat alıcısı konumunda olduğundan satışların piyasada oluşan denge fiyatlarından yapacaktır. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A. Firmanın marjinal geliri fiyata eşittir. B. Ücret katılığı oluşur. C. Arz fazlası oluşur. D. Talep fazlası oluşur. E. Tek ücret kanunu uygulanır. Yanıt A'dır. Firmanın marjinal geliri fiyata eşittir. Ürün piyasasında tam rekabetçi firma fiyat alıcısı konumunda olduğundan satışların piyasada oluşan denge fiyatına yapacaktır. Bu durumda firmanın marjinal geliri fiyata eşittir. 36. Aşağıdakilerden hangisi tam rekabetçi bir firmada denge istihdam düzeyinin belirlendiği noktayı ifade edecektir? A. Marjinal ürün değeri ortalama emek maliyetinden büyüktür. B. Marjinal emek maliyeti marjinal ürün gelirine eşittir. C. Marjinal ürün değeri ortalama emek maliyetinden küçüktür. D. Ortalama emek maliyeti marjinal ürün değerinden büyüktür. E. Marjinal emek maliyeti ortalama maliyetinden küçüktür. Yanıt B'dir. Marjinal emek maliyeti marjinal ürün gelirine eşittir. Tam rekabetçi bir firmada denge istihdam düzeyinin belirlediği noktada marjinal emek maliyeti marjinal ürün gelirine eşittir. 37. Tekelci bir firma daha çok mal satabilmek için aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek zorundadır? A. Fiyatı yükseltmeli. B. Fiyatı düşürmeli. C. Az sayıda işçi istihdam etmek. D. Çok sayıda işçi istihdam etmek. E. Arz farzası yaratmak. Yanıt B'dir. Fiyatı düşürmeli. Tekelci bir firma daha çok mal satabilmek için fiyatı düşürmelidir. 38. Tekelci bir firmanın emek talep eğrisi tam rekabetçi bir firmanın emek talep eğrisine göre nasıl olacaktır? A. Daha dışarıda yer alacaktır. B. Daha esnek olacaktır. C. Daha dik olacaktır. D. Daha içeride yer alacaktır. E. Daha eğik olacaktır. Yanıt D'dir. Daha içeride yer alacaktır. Tekelci bir firmanın emek talep eğrisi tam rekabetçi bir firmanın emek talep eğrisine göre daha içeride yer alacaktır. 39. Ücret değişimlerine karşı tekelci bir firma tam rekabetçi bir firmaya göre daha az duyarlı olduğunu göstergesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Daha katı, B. Daha dik, C. Daha eğik, D. Daha esnek, E. Daha yumuşak. Yanıt B'dir. Daha dik. Ücret değişimlerine karşı tekelci firma tam rekabetçi bir firmaya göre daha dik olması daha az duyarlı olduğunun göstergesidir. 40. Endüstrideki üretim büyük bir kısmının az sayıda firma tarafından yapıldığı piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Tam rekabet, B. Eksik rekabet, C. Oligopol, D. Monopol, E. Monopson. Yanıt C'dir. Oligopol. Endüstrideki üretim büyük bir kısmının az sayıda firma tarafından yapıldığı piyasa türü oligopoldür. 41. Aşağıdakilerden hangisi oligopol piyasaların özellikleri arasında yer almaz? A. Oligopol piyasasında firmaların üretim, satış, yatırım ve reklam planlarında karşılıklı bağımlılık söz konusudur. B. Oligopolcu bir firmanın emek talep eğrisi tam rekabetçi bir firmanın emek talep eğrisinden daha içeride yer alacaktır. C. Bir firmanın üretim, satış, yatırım ve reklam planlarındaki değişikliklerle ilgili bir manipülasyonu diğer firmaların buna misillemede bulunmalarına neden olmaktadır. D. Bu tür piyasalarda iş kolundaki toplam üretim büyük bir kısmını gerçekleştiren az sayıda büyük bir firma emek piyasasında da etkilidir. E. Endüstrideki üretim büyük bir kısmının az sayıda firma tarafından yapıldığı piyasa türüdür. Yanıt B'dir. Oligopolcu bir firmanın emek talep eğrisi tam rekabetçi bir firmanın emek talep eğrisinden daha içeride yer alacaktır. Oligopolcu bir firmanın değil, tekelci bir firmanın emek talep eğrisi tam rekabetçi bir firmanın emek talep eğrisinden daha içeride yer alacaktır. 42. Piyasadaki üretim büyük kısmını gerçekleştiren büyük kuruluşlar ne tür firmalardır? A. Monopol, B. Oligopol, C. Monopson, D. Tam rekabetçi, E. Aksak rekabetçi. Yanıt B'dir. Oligopol. Piyasadaki üretim büyük kısmını gerçekleştiren büyük kuruluşlar oligopol firmalardır. 43. Aşağıdakilerden hangisi endüstrideki üretim büyük bir kısmının az sayıda firma tarafından yapıldığı bir piyasa türüdür? A. Monopson, B. Tam rekabet, C. Oligopol, D. Tekel, E. İki yanlı tekel. Yanıt C'dir. Oligopol. Oligopol endüstrideki üretim büyük bir kısmının az sayıda firma tarafından yapıldığı bir piyasa türüdür. 44. Aşağıdakilerden hangisi oligopol piyasasında firmaların karşılıklı bağımlılığının söz konusu olmadığı alanlardan biri değildir? A. Üretim, B. Satış, C. Yatırım, D. Reklam, E. Semt pazarı. Yanıt E'dir. Semt pazarı. Oligopol piyasasında firmaların karşılıklı bağımlılığının söz konusu olduğu alanlar üretim, satış, yatırım ve reklamdır. 45. Oligopolcu bir firmanın emek arz eğrisinin şekliyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. Negatif eğimlidir. B. Tamamen pozitif eğimlidir. C. Belirli bir ücrete kadar sıfır esnek sonra pozitiftir. D. Belirli bir ücrete kadar sıfır esnek sonra negatif eğimlidir. E. Belirli bir istihdam düzeyine kadar sonsuz esnek sonra pozitif eğimlidir. Yanıt E'dir. Belirli bir istihdam düzeyine kadar sonsuz esnek sonra pozitif eğimlidir. Oligopolcu bir firmanın emek arz eğrisi belirli bir istihdam düzeyine kadar sonsuz esnek sonra pozitif eğimlidir. 46 tek ücret kanunu aşağıdaki piyasa türlerinin hangisinde geçerlidir? A. Oligopol, B. Tam rekabet, C. Monopson, D. İki yanlı tekel, E. Tekel. Yanıt B'dir, tam rekabet. Tek ücret kanunu tam rekabet piyasada geçerlidir. 47. Aşağıdaki hangi firmaların karşılaşacakları emek arz eğrisi asla tam rekabetçi bir firmanın karşılaştığı gibi sonsuz esneklikte bir eğri olmayacaktır? A. Monopol, B. Monopson, C. Oligopol, D. Tam rekabetçi, E. Aksak rekabetçi. Yanıt C'dir, oligopol. Oligopol firmaların karşılaşacakları emek arz eğrisi asla tam rekabetçi bir firmanın karşılaştığı gibi sonsuz esneklikte bir eğri olmayacaktır. 48. Ücretlerin azalma yönünde rigid katı olması durumunda piyasanın yeniden dengeye gelmesini sağlayan unsurlar aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? A. Tek ücret kanunu, B. Nispi ücretler ve faktör hareketliliği, C. Sendikalar ve toplu sözleşmeler, D. Reel ve nominal ücretler, E. Ücret ve fiyat esnekliği. Yanıt B'dir, nispi ücretler ve faktör hareketliliği. Ücretlerin azalma yönünde rigid katı olması durumunda piyasanın yeniden denge gelmesini sağlayan unsurlar nispi ücretler ve faktör hareketliliğidir. 49. Marjinal verim teorisiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Ücretlerde meydana gelen değişmeler emek talep eğrisi üzeri bir noktadan diğerine hareketiyle gösterilir. B. Ücretlerin yükselmesi durumunda istihdam azalmış, düşmesi durumu ise artmıştır. C. Marjinal verim teorisi ücretlere verimlilik arasında tek yönlü ilişki değil, iki yönlü ilişki varsayar. D. Verimliliğin artması diğer şeyler eşitken emek talep eğrisini sağa doğru kaydırarak ücretlerin yükselmesine sebep olur. E. Marjinal verim teorisi ücretlerin artması durumunda verimliliğin değişmeyeceğini varsayar. Yanıt C'dir. Marjinal verim teorisi ücretlerle verimlilik arasında tek yönlü ilişki değil, iki yönlü ilişkiyi varsayar. Marjinal verim teorisi ücretlerle verimlilik arasında iki yönlü ilişki değil, sadece tek yönlü ilişkiyi varsayar. 50. Neoklasik teorinin kabul etmediği ücret artışlarının iş gücü verimliliğini artıracağını savunan teori aşağıdakilerden hangisidir? A. Etkili ücret teorisi, B. Aktif istihdam teorisi, C. Pasif istihdam teorisi, D. Etkin ücret teorisi, E. Edilgen ücret teorisi. Yanıt D'dir, etkin ücret teorisi. Neoklasik teorinin kabul etmediği ücret artışlarının iş gücü verimliliğini artıracağını savunan teori etkin ücret teorisidir. 51. Aşağıdakilerden modellerden hangisi etkin ücret modellerinden değildir? A. Kaytarma modeli, B. İşçi verimli modeli, C. Beslenme modeli, D. Sosyolojik model, E. İşçi devri modeli. Yanıt B'dir, İşçi verimliliği modeli. İşçi verimli teorisi etkin ücret teorileri arasında yer almaz. 52. Etkin ücret teorisi açısından ücret artışlarının verimliliği hangi mekanizmalarla artacağını açıklayan modellere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? A. Doğal ücret modelleri, B. Etkin ücret modelleri, C. Etkili ücret modelleri, D. Denge ücret modelleri, E. Aktif ücret modelleri. Yanıt B'dir, etkin ücret modelleri. Etkin ücret teorisi açısından ücret karşı artışlarının verimliliği hangi mekanizmalarla artıracağını açıklayan modellere etkin ücret modeli denir. 53. Ücret artışlarının iş gücünün daha iyi beslenmesini sağlayacağını, bunun ise iş gücünün daha sağlıklı bir ve güçlü kılarak daha verimli çalışmasını sağlayacağını ileri süren model aşağıdakilerden hangisidir? A. Kaytarma modeli, B. Etkin ücret modeli, C. Beslenme modeli, D. İşçi devrim modeli, E. Etkili ücret modeli. Yanıt C'dir, beslenme modeli. Ücret artışının iş gücünün daha iyi beslenmesini sağlayacağını, bunun ise iş gücünü daha sağlıklı ve güçlü kılarak daha verimli çalışması sağlayacağını ileri süren model beslenme modelidir. 54. İş gücünün denetlenmediği durumlarda olduğu savunulan modeller aşağıdakilerden hangisidir? A. Kaytarma modeli, B. Etkin ücret modeli, C. Beslenme modeli, D. İşçi devri modeli, E. Seçim ücret modeli. Yanıt A'dır, kaytarma modeli. İş gücünün denetlenmediği durumlarda olduğu savunulan modeller kaytarma modelidir. 55. Hangi modele göre işçilere piyasa ücretinin üstüne ücret verilmesi, işten çıkarılmasının fırsat maliyetini artıracağı için işçiler kaytarmamayı tercih edeceklerdir? A. Etkin ücret modeli, B. Kaytarma modeli, C. Beslenme modeli, D. İşçi devri modeli, E. Seçim ücret modeli. Yanıt B'dir, kaytarma modeli. Kaytarma modeline göre işçilere piyasa ücretinin üstüne ücret verilmesi, işten çıkarılmasının fırsat maliyetini artıracağı için işçiler kaytarmamayı tercih edeceklerdir. 56. İş gücünde piyasa denge ücretin üstüne ücret ödenmesinin işçi devrini düşürerek verimliliği artıracağını savunan etkin ücret modeli aşağıdakilerden hangisidir? A. Etkin ücret modeli, B. Kaytarma modeli, C. Beslenme modeli, D. İşçi devri modeli, E. Seçim ücret modeli. Yanıt D'dir. İşçi devri modeli. İş gücünde piyasa denge ücretin üstüne ücret ödenmesini işçi devrini düşürerek verimli artıracağını savunan etkin ücret modeli işçi devri modelidir. 57. Daha yüksek ücret alan işçilerin daha iyi beslendiği ve fiziksel açıdan daha güçlü olduğu ve işçilerin daha az hasta olmalarına ve üretim kapasitelerinin artmasına sebep olacağı söylenen etkin ücret modeli aşağıdakilerden hangisidir? A. Etkin ücret modeli, B. Kaytarma modeli, C. Beslenme modeli, D. İşçi devri modeli, E. Seçim ücret modeli. Yanıt C'dir. Beslenme modeli. Daha yüksek ücret alan işçilerin daha iyi beslendiği ve fiziksel açıdan daha güçlü olduğu ve işçilerin daha az hasta olmalarını ve üretim kapasitelerinin artmasına sebep olacağı söylenen etkin ücret modeli beslenme modelidir. 58. İş gücünde piyasa denge ücretin üstüne ücret verilmesinin onun firmaya sadakatini artırarak daha verim çalışması neden olacağını ileri süren etkin ücret modeli aşağıdakilerden hangisidir? A. Sosyolojik model, B. Kaytarma modeli, C. Beslenme modeli, D. İşçi devri modeli, E. Seçim modeli. Yanıt A'dır. Sosyolojik model. İş gücüne piyasa denge ücretin üstüne ücret verilmesinin onun firmaya sadakatini artırarak daha verim çalışması neden olacağını ileri süren etkin ücret modeli sosyolojik model denir. 59. Özellikle az gelişmiş ülkeler için geçerli olduğu söylenen etkin ücret modeli aşağıdakilerden hangisidir? A. Etkin ücret modeli, B. Beslenme modeli, C. Kaytarma modeli, D. İşçi devri modeli, E. Seçim ücret modeli. Yanıt B'dir. Beslenme modeli. Özellikle az gelişmiş ülkeler için geçerli olduğu söylenen etkin ücret modeli beslenme modelidir. 60. Aşağıdaki etkin ücret modellerinin hangisi büyük firmalarda iş gücünün performansını denetleme güçlüğünden kaynaklanır? A. İşçi devri modeli, B. Sosyolojik model, C. Kaytarma modeli, D. Seçim modeli, E. Beslenme modeli. Yanıt C'dir. Kaytarma modeli. Kaytarma modeli büyük firmalarda iş gücünün performansını denetleme güçlüğünden kaynaklanır. 61. Piyasa ortalamasının üstüne ücret vererek firmayı iş gücü piyasasında cazibe merkezi haline getiren etkin ücret modeli aşağıdakilerden hangisidir? A. Etkin ücret modeli, B. Beslenme modeli, C. Seçim ücret modeli, D. Kaytarma modeli, E. İşçi devri modeli. Yanıt C'dir. Seçim ücret modeli. Piyasa ortalamasının üstüne ücret vererek firmayı iş gücü piyasasında cazibe merkezi haline getiren etkin ücret modeli seçim ücret modelidir. 62. Aşağıda modellerden hangisi etkin ücret uygulamasının düşük ücreti beğenmeme sebebiyle firmayı terk etme ihtimalini azaltacağını, böylelikle verimliliği artıracağını ileri süren modeldir? A. Kaytarma modeli, B. İşçi devri modeli, C. Beslenme modeli, D. Sosyolojik model, E. Seçim modeli. Yanıt B'dir. İşçi devri modeli. Etkin ücret uygulamasının düşük ücreti beğenmeme sebebiyle firmayı terk etme ihtimalini azaltacağın, böylelikle verimli artacağın ileri süren model işçi devri modelidir. 63. İşçi işveren ilişkisinin karşılıklı hediye değişimi olarak açıklanan etkin ücret modelleri aşağıdakilerden hangisidir? A. Sosyolojik ücret modeli, B. Beslenme modeli, C. Seçim ücret modeli, D. Kaytarma modeli, E. İşçi devri modeli. Yanıt A'dır. Sosyolojik ücret modeli. İşçi işveren ilişkisinin karşılıklı hediye değişimi olarak açıklanan etkin ücret modelleri sosyolojik ücret modelidir. 64. İşveren işçiye hediye olarak ücret verirse işçiden buna karşılık yüksek çalışma gayreti alır düşüncesine dayanan model aşağıdakilerden hangisidir? A. Beslenme modeli, B. Sosyolojik ücret modeli, C. Seçim ücret modeli, D. Kaytarma modeli, E. İşçi devri modeli. Yanıt B'dir. Sosyolojik ücret modeli. İşveren işçi hediye olarak ücret verirse işçiden buna karşı yüksek çalışma gayreti alır düşüncesine dayanan model sosyolojik ücret modeli denir. 65. Neoklasik teoriye göre emek piyasasının özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A. İşçilerin işler için sürekli rekabete girerler. B. Emek piyasası denge olmayan bir piyasadır. C. İşçiler işler için açık bir şekilde rekabete girerler. D. İşverenlerin işçileri cezbetmek için rekabete girerler. E. İşverenler iş gücü sağlamak amacıyla fiyat artırma konusunda rekabette bulunurlar. Yanıt B'dir. Emek piyasası denge olmayan bir piyasadır. Neoklasik teoriye göre emek piyasası dengededir. 66. Aşağıdakilerden hangisi neoklasik teoriye göre emek piyasası özelliklerinden değildir? A. Piyasada rekabet engellenemez. B. Üretim oranı piyasa güçleri tarafından belirlenir. C. İş gücünün firma arasında hareketliliği yoktur. D. Aynı türdeki iş gücünü çalıştıran bütün firmaların ücret yapıları birbirine aynıdır. E. İşler aranılan vasıflara sahip olmaları durumda bütün işlere girebilirler. Yanıt C'dir. İş gücünün firma arasındaki hareketliliği yoktur. Neoklasik teoriye göre emek piyasasında iş gücünün firma arasında hareketlidir. 67. Gerçekte aynı işi daha düşük ücretler yapmaya istekli ve ehil olmaları durumunda bile işçilerin kimi durumda istihdam fırsatlarına ulaşamadıkları bilinmektedir. Bu uygulamaların başından gelen piyasa aşağıdakilerden hangisidir? A. Dışsal emek piyasası, B. İçsel emek piyasası, C. Değişken emek piyasası, D. Sabit emek piyasası, E. Etkin emek piyasası. Yanıt B'dir. İçsel emek piyasası. Gerçekte aynı şey daha düşük ücretle yapmaya istekli ve ehil olmaları durumunda bile işçilerin kim durumda istihdam fırsatlarına ulaşamadıkları bilinmektedir. Bu uygulamaların başına gelen piyasa işsel emek piyasasıdır. 68. Firmadaki istihdam süreçlerinin basamaklandırıldığı ve bu firmaların sadece başlangıç düzeyi için dışarıdan işçi almaları, bunun dışındaki eleman ihtiyaçlarını bir alt basamaktaki iş gücünü terfi ettirmek suretiyle karşılamaları hangi piyasaların özelliğidir? A. İşsel emek piyasaları, B. Değişken emek piyasası, C. Sabit emek piyasası, D. Etkin emek piyasası, E. Dışsal emek piyasası. Yanıt A'dır. İşsel emek piyasaları. Firmadaki istihdam süreçlerinin basamaklandırıldığı bu firmaların sadece başlangıç düzeyi için dışarıdan işçi almaları, bunun dışındaki eleman ihtiyaçlarını bir alt basamaktaki iş gücünü terfi ettirmek suretiyle karşılamaları işsel emek piyasalarının özelliğidir. 69. Aşağıdakilerden hangisi işsel emek piyasalarının faydaları arasında yer almaz? A. Firmaların bu davranış biçiminde en temel dayanakları iş gücünün niteliği ve kapasitesi hakkında emin olmaktır. B. Firma bu şekilde davranmakla hem yetiştirme ve adaptasyon maliyetlerini ortadan kaldırmış hem de belirsizliği en aza indirmiş olmaktadır. Bu ise bir yönüyle rasyonel bir davranıştır. C. İşsel emek piyasalarının uygulandığı bir firma spesifik iş yerinde eğitimde sağlayacağı getirileri en üst düzeye çekebilecektir. D. İş gücüne sadece o firmaya mahsus bilgilerin verilmesi durumunda iş gücü uzun süre firmada kalacağı için tekrar yeni işçilere eğitim verme gereği ortadan kalkacaktır. E. Boş kadroların büyük bir kısmını işsel terfilerle dolduracağı için işe yerleştirme maliyetleri yüksek olacaktır. Yanıt E'dir. Boş kadroların büyük bir kısmını işsel terfilerle dolduracağı için işe yerleştirme maliyetleri yüksek olacaktır. İşsel emek piyasalarının boş kadroların büyük bir kısmı işsel terfi dolacağı için işe maliyetleri düşük olacaktır. 70. İşsel emek piyasalarının uygulanmasının işçilere olan faydasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. İşçiler bu sistemde iş güvenliği ve terfi fırsatı elde edeceklerdir. B. İşçilerin daha iyi bir pozisyonu yükselmek için firmayı bırakmalarına gerek olacaktır. C. Ayrıca sistem firmada çalışan işçileri dışarıdaki işçilerin rekabetinden de korumaktadır. D. Bu tür firmalarda iş gücünün görevlendirilmesi objektif kriterlere bağlıdır. E. Bu tür firmalarda iş gücünün görevlendirilmesi ve ücretlendirilmesinin objektif kriterlere bağlı olması işçiler işverenleri muhtemel kayırmacı tutumlarından ve kaprislerinden de korunmuş olabilecektir. Yanıt B'dir. İşçilerin daha iyi bir pozisyona yükselmek için firmayı bırakmalarına gerek olacaktır. İşsel emek piyasalarının uygulanması işçilerin faydaları arasında işçilerin daha iyi bir pozisyona yükselmek için firmayı bırakmalarına gerek kalmamasıdır. 71. İşsel emek piyasalarının işte yükselme hangi esasa göre yapılır? A. İşverene yakınlık, B. Kıdem, C. Cinsiyet, D. Disiplin, E. Beceri. Yanıt B'dir, kıdem. İşsel emek piyasasının işte yükselme kıdem esasına göre yapılır. 72. Aşağıdakilerden hangisi işsel emek piyasasının firma ve işçiye sağladığı yararlardan değildir? A. İşçiye verilen spesifik eğitimin firmaya getirisini arttırması. B. Firmaya her zaman piyasaya göre daha düşük ücretle personel çalıştırma imkanı vermesi. C. Verimlilik ve kıdemli terfi imkanları arasında bağlantı oluşturması. D. Firma için belirsizliği en aza indirmesi. E. Terfi mekanizmasının işvereni motive etmesi. Yanıt B'dir. Firmaya her zaman piyasaya göre daha düşük ücretle personel çalıştırma imkanı vermesi. İşsel emek piyasalarının firma ve işçiye sağladığı yararlar, işçiye verilen spesifik eğitim üretimi firmaya getirisini arttırması, verimlilik ve kıdemli terfi imkanları arasında bağlantı oluşturması, firma için belirsizliği en aza indirmesi ve terfi mekanizmasının işvereni motive etmesi sayılabilir. 34. ayrımın sonu, sayfa 410.